Ayrım 10. Sayfa 104. Sarhoş. Kanuni Kamil, bahçe sahibinden yevmesini aldıktan sonra bir saat kadar daha orada kaldı. Halen de Muhsin'e adam akıllı sarhoştu, tam balta olacak sıraydı. Zaten Kamil de burnunun ucunu görmüyordu. Garsonlar yavaş yavaş radyo lambalarını söndürüyorlardı. Bir bekçiyle iki polis kenardaki salkım söğüdün altına yıkılıp kalan bir kunduracık çırağını kaldırmışlar, dışarı çıkarmaya çalışıyorlardı. Gazino sahibi o tarafa koşup hesap isteyince sarhoş çırak bir daha yıkılır gibi oldu. Ağzını bir tarafa eğerek anlaşılmaz laflar mırıldandı. Fakat gazinocu pek dolma yutar soyundan değildi. Yakasına yapışıp başından kasketini alınca oğlan ayılır gibi oldu. Pantolon cebinde bir hayli arandıktan sonra parayı verdi, polislerin kolunda çıkıp gitti. Gazinocu büfeye döndü. Kamil ile Muhsin'e büfeden vuran aydınlığa bir masa çekmişler, karşı karşıya oturuyorlardı. Önlerinde ufak bir şişe rakı vardı. Kamil önüne bakıyor, kız kendi kendine hafif şarkılar mırıldanıyor ve sonra durup dururken gülüyordu. Bu daha ziyade yüz sinirlerinin acayip bir gerilmesine benzeyen bir gülüştü. Kamil düşünüyordu, gazinocu Muhsin'i alıp otele kadar götürmeden defolmuyor, ne yapmalı da bu akşam beraber gitmeli. Sonra asıl mühimi, bizimkini ne yapmalı? Gece yarısı sokakları fırlar, karakolları ayağa kaldırır. Ne şirrettir o? Sıska sarı yüzüyle karısı gözünün önüne geldi. Şimdi otelde oturmuş, pencereden sokağa bakıyor, beni bekliyordur diye düşündü. Ürktü ve elini yüzüne götürüp gezdirerek şaşkın bir hareket yaptı. Bu sırada gazinocu geldi Muhsin'e. Hadi bakalım dedi. Muhsin'e kalktı, Kamil de beraber. Bahçede yürüdüler. Yollar kumluydu ve gıcırdıyordu. Kamil kolunun altında sıkı tutmaya çalıştığı siyah kılıflı kanunu birkaç defa araca çarptı, yıkılacak gibi sallandı. Yolda 5-10 adım gittikten sonra bir araba geçti. Gazinocu eliyle işaret etti. Araba durdu. Evvela Muhsin'e bindi. Gazinocu kızın arkasından binmek isteyen Kamil'i eliyle iterek içeri atladı ve araba yürüdü. Kamil yolun ortasında bir müddet sallanıp durarak düşündü. Hemen her akşam böyle olduğu için kızdığı filan yoktu. Yalnız her akşam böyle arabaya ayağını atarken itilip sokakta kalınca bir müddet düşünmek adetiydi. Sonra sallanarak kendi oteline doğru yürüdü. Dört katlı otelin en üst penceresinden beyaz bir gölge sarkıyordu. Kamil ürperdi. Yukarıda kısık bir ses bağırdı. Çingene, alçak çilgene, bahçe dağılalı bir saat oluyor. Gene o Muhsin'e dedikleri kaltağın peşindeydin değil mi? Kamil başını yukarı kaldırdı. Muavezevesini kaybederek yere yuvarlanıyordu. Kanunu destek gibi kullandı ve ayakta kaldı. Ne bağırıyorsun gece yarısı be? Hesap görüyorduk. Hesap mı? Arabanın peşinde köpek gibi dolaştın. Görmedin mi sanıyorsun? Dinsiz, imansız çingene. Yukarıdan doğru ağlayan bir çocuk sesi duyuldu. Kamil okkalı bir küfür savurdu. Fakat kendini tutamadığı yere yuvarlandı. Siyah torbalı kanunu yerden kaldırıp koltuğunun altına sıkıştırırken yukarıda bütün sokağı çınlatan bir feryat koptu. Gelme buralara alçak. Sokmam seni içeri. Gelme. Beyaz baş içeri çekilmek istedi fakat hızla çekilirken pencereye çarptı. Pencerenin kenarındaki değnek düştü. Ağır çerçeve bütün yüküyle kadının başına indi. Kamil yalnız bir cam şangırtısı işitti. Merdivenleri hızlı hızlı çıktı. Otel hizmetçisi alışkın olduğu için fazla ehemmiyet vermedi. Don gömlekle yatağından kalkıp kapıyı açmıştı. Tekrar yerine koştu. Kamil söylene söylene odaya geldi. Kanunu bir duvar kenarına dayadı. Ortada karyolanın ayak ucundaki demirle pencere arasında bir salıncak sallanıyordu. 2 yaşlarında kadar bir çocuk salıncakta oturmuş katılırcasına ağlıyordu. Kamil cam şangırtısını unuttu. Çocuğun yanına gitti. Sus iki gözüm, sus anam babam. Salıncağın yanına diz çökerek çocuğu sallamaya başladı. Bu sırada yayvan yayvan ninni söylüyor, karma karışık şeyler mırıldanıyordu. Ah o anan olacak karı. Ah nereden başıma sardın bu sıska kaltağı. Senin de başının derdi benim de. Uyu bakalım. Hadi uyusana. Ninni, ninni. Sonra makamla söylemeye başladı. Bir gün İstanbul'a gidersek ninni. Şu karıyı başımızdan savsak ninni. O zaman sen de kurtulursun, ben de ninni. Birdenbire durdu. Odadaki sessizlik onu şaşırttı. Karısı bağırmıyor, gelip saçını başını yolmuyordu. Garip bir korkuyla yerinden doldurdu. Odada gözlerini gezdirdi. Çocuk da susmuştu. Karısı hala pencereden dışarı bakıyordu. Kamil bunu görünce kısık bir kahkaha attı. ''Ne bakıyorsun be?'' dedi. ''Ne var dışarıda? Mahalleyi nasıl ayak kaldırdığını mı seyrediyorsun?'' Yarı kapalı gözlerini açmaya çalışarak bir kahkah daha attı. Fakat bunu yarıda kesti. Gözleri büsbütün açıldı. Bir adım kadar ilerledi. Karısı pencerenin önünde diz çökmüş. Başı dışarıda duruyordu. Kamil kırılan ve aşağı düşen camın farkına varmadı. Fakat yerde biriken kanları gördü. Bu kanlar pencerenin kenarından başlıyor ve duvarda bir nehir gibi kıvrıntılar yaparak iniyordu. Kamil hiç sesini çıkarmadı, yavaş yavaş geri çekildi. İçinde kirli çamaşırlar bulunan bir sepetin üstüne oturarak o tarafa doğru uzun uzun baktı. Sabaha kadar öyle oturdu ve baktı. 1933. Üçüncü kısım. Bir cinayetin sebebi. 1. Ağır ceza muhakeme salonunun önü hınca hınç kalabalıktı. Efendi kılıklı adamlar, külhan beyler, hukuk fakültesi müdavimleri, lise talebesi hanımlar, kahvede tavlada oynamaktansa burada mahkeme seyretmeyi ekonomiye daha muvafık bulunan geçkin işsizler koridorlarda geziniyorlardı. Salon dolmuştu, iğne atacak yer yoktu. Zaten dışarıda dolaşanlar da içeride yer bulamayanlardı. Hiç olmazsa girerken çıkarken suçluyu görürüz, neticeyi de öğreniriz diye bekliyorlardı. Kızının nafakası talebin için ikinci hukuka gelen ihtiyarca bir kadın bir orta mektep talebesine sordu. Evladım, burası neden kalabalık? Hüsamettin'in muhakemesi de ondan. Ne yapmış bu Hüsamettin? Çocuk kadının cahilliğine güldü. Adam öldürmüş adam ve izah etti. Bu sene muallim çıkmış. Anadolu'ya tayin etmişler. Harcırağını şuraya da burada yemiş. Sonra da yol parası için tanıdığı bir komisyoncuyu tabancayla öldürmüş. Genç desene. Öyle. Daha çocuk bile. Dört defadır bir bahaneyle muhakemesini talik ettiriyor. Dipnot. Erteletiyor. Bakalım bu sefer. Sözü yarım kaldı. Halk harekete gelmişti. Başlar birbirinin omzundan merakla uzanıyordu. Geliyor, geliyor. Hani yahu? Kör müsün be? Elleri kelepçeli, başını önüne eğmiş. Siyah şapkasının altında sararmış yüzü bir kat daha zayıf görünen ince, orta boylu bir genç iki jandarmanın arasında hızlı dolaşık adımlarla geçti. Üzerine dikilen gözlerin tesirinden kurtulmak için etrafına bakınıyordu. Salonun yanındaki ufak aralıkta ellerinden kelepçeyi çıkardılar. Kendisini pencerenin yanına attı. Ayasofya'nın önündeki ağaçlara, aşağıdaki ayran kuru poğaça simit satan adamlara baktı. Gözünü etrafta bir gezdirdi. Bu açık göklere, bu gri kaldırımlara hasret çektiği besbelliydi. Pos bıyıklı mübaşir çağırınca şapkasını eline alarak içeri girdi. Yerine oturuncaya kadar dinleyici sıralarını süzdü. Kendisine bakan gözlerden azap duyduğu görülüyordu. Nefsini zorlayarak yukarı locaları, sıraları filan bir daha gözden geçirdi. Aradığını bulamadığı anlaşılıyordu. Yumrukları sıkıldı, yüzü buruştu, çenesi titredi. Az daha ağlayacaktı. Sonra büyük bir gayret sarf ederek başını çevirdi ve yerine oturdu. 2. Reis Bey, müsaade ederseniz artık her şeyi, bütün hakikati söyleyeceğim. Ben, Reis Bey, Komisyoncu Nuri Efendi'yi sizin bildiğiniz şimdiye kadar da benim söylediğim gibi para için öldürmedim. Ben onu kendisiyle münasebeti bile olmayan bir mesele yüzünden, bir aşk, bir gönül meselesi yüzünden öldürdüm. Bunu size başlangıcından anlatayım. Bir gün arkadaşlarım İstanbul liselerinden birinden bu sene mezun olan bir hanımın benimle tanışmak istediğini söylediler. Peki dedim, fakat ben pek o kadar da alakadar olmadım. Çünkü bilirsiniz ki erkeklerle kadınlar arasında daimi bir arz ve talep vardır. Birincisi kadın, ikincisi erkek tarafından. Eğer talep kadın tarafından oluyorsa o kadar hoş olmuyor. Neyse, tanıştık. Görünüşte alelade bir kızdı. Beni bizim mektebin müsamelerinde görmüş, rollerimi beğenmiş, onun için konuşmak istiyormuş. İlk günlerde o beni arıyor, ben çekingen durdukça üstüme düşüyordu. Elimde olmayarak alaka gösterdim. Uzun uzun her mevzudan konuştuk. O zaman anladım ki bu kız göründüğü gibi değil. Çok zeki, her şeyi kavruyor, her şeyi aklı eriyor. Zeki kimseler hoşuma gider. Ben de onu aramaya başladım. Ve bu sefer de gördüm ki Reis Bey, bu kız bana çok benziyor. Huyları, düşünceleri, hayata karşı telakkileri, itiyatları, hatta yüzü bile. Görenler bizi kardeş sanıyorlardı. Bu defa da ben onun üstüne düştüm ve münasebetimizi arkadaşlık hududunun dışında çıkarmak istedim. O zaman aramızda birbirimize hissettirmeden bir mücadele başladı. Bu mücadele ikimiz de bütün zekamızı kullanıyorduk. Ben bu gibi şeylerde pek acemiydim Reis Bey. Onun için her mübahaseden, dipnot, konuşmadan yenilerek çıkıyordum. O serseri ruhluydu. Birleşmeyi bir bağla, velev manevi olsun bağlanmaya hafsalası almıyordu. Ben kapalı olarak onu ne kadar iknaya çalıştımsa da olmadı. Ne cepheden hücum etmek istesem daha evvel anlıyor, cevabını veriyordu. O çok zekiydi. İnsanın söyleyeceği şeyleri değil, söylemek isteyebileceği şeyleri bile hissediyordu. Bir gün dedim ki, iki kişi mücadele ederken birisi mağlubiyeti kabul ederek diğerine dehalet vermek istese, dipnot, sığınmak istese, ötekisi ne yapar? Muhtariyet verir. Dipnot, özerklik, dedi. Benim dehaletimi bile kabul etmiyordu. Düşünün efendim, bu kadar alıştıktan, onu bu kadar tanıdıktan, kendime bu kadar yakın bulduktan sonra ondan nasıl ayrılabilirdim? Bunun imkanı yoktu reis bey. Ben de artık her şeyi bırakarak yalnız ona sahip olmak gayesine kendimi verdim. O yavaş yavaş kendini çekti. Benimle konuşmamak için bahaneler buluyor. Bana elinden geldiği kadar az rastlamaya çalışıyordu. Şimdi başka arkadaşları, başka ahbapları vardı. Ah reis bey, sevmek, hele benim gibi sevmek berbat bir şeydir. Hayatımda yalnız o vardı. Gözümü kapadığım zaman onu, açtığım zaman onu, uyuduğum zaman onu, uyandığım zaman onu görüyordum. Halbuki ben onun için bir hiçtim. Gelmiş ve geçmiş birisi. Nasıl anlatayım efendim? Çorabının yırtığı, şapkasının kurdelesi kadar benimle alakadar olmuyor. Evlerindeki kedi kadar bile beni sevmiyordu. Dinleyiciler arasında 2-3 kişi güldü. O müfrit, dipnot, aşırı, jestler yaparak, ellerini göğsüne vurarak devam etti. Ne yaptımsa reis bey, fayda etmedi. Üstüne düştükçe benden kaçtı. Her şeyi açıkça söylemek istiyor fakat cesaret edemiyordum. Hatta bir akşam arkadaşların tertip ettiği bir vapur gezintisinde ona bir kelime seni seviyorum kelimesini söyleyebilmek için içtim. Yıkılıncaya kadar içtim. Beni dinlemedi bile. Yanına gittiğim zaman kaçtı. En sonunda da sarhoş olduğun zaman çok müziç, dipnot, can sıkıcı, rahatsız edici oluyorsun dedi. Artık birbirimize karşı son derece soğuk ve resmiydik. Gel gelelim asıl vakaya reis bey. Bir gün buna birkaç arkadaşıyla beraber yolda tesadüf ettim. Adliyeye gidiyoruz dediler. Necmi'nin muhakemesine. Haydi bize yer bul. Döndüm, ona hizmet etmek bile tatlıydı. İçeride yer bulamadık. Fevkalade üzüldüler. Adeta büyük bir fırsatı kaçırıyormuş gibi telaş ediyorlar. Ne diye az daha erken gelmedik diyorlardı. Bir han bekçisini para için keserle parçalayan bir katilin muhakemesine bu kadar alaka göstermek bana garip geldi. Bu alelade bir merak falan değil, bir hırstı. Uğraşa uğraşa onları yerleştirdim. Kendim de aşağıda katili beklemeye başladım. Ben de elimde olmayarak merak ediyordum. Biraz sonra hasır şapkasıyla göründü. 25'lik çilli yüzlü, basit, hatta bayağı tavırlı, aşağılık bir tenasübü, dipnot, burada dış görünüş anlamında olan birisiydi. O da tıpkı demin benim geldiğim gibi elleri kelepçeli, iki tarafı jandarma olarak geçti. Bir sirk gibi buraya toplanan halk onu görmek için birbirinin omzuna çıkıyordu. Muhakeme bittikten sonra kızların yanına gittim. Necmi'nin muhasebesiydi. Şaşırdım. Aman yarabbim, sokakta görseler başlarını bile çevirmeyecekleri bu adam katil olunca gözlerinde bir ehemmiyet almıştı. Bir kahraman gibi ondan bahsediyorlar. Ağzını açışında, söz söyleyişinde, elini kaldırışında, her hareketinde bir güzellik, bir kibarlık buluyorlardı. Bunlar lisede okumuş, liseyi bitirmiş kızlardı. Bilhassa o en baştaydı. Ah dedi, hiç adam öldürecek kıyafet var mı onda? Yazık vallahi. Yahu dedim, katil olacak surat olmasa katil olmazdı. O zaman hepsi birden itiraz ettiler. Erkeklerin zaten birbirlerini beğenmediklerini, birbirlerini kıskandıklarını söylediler. Kendimi araştırınca Necmi'yi sahiden kıskandığımı hissettim. Güzelliğin tavırlarını değil, katilliğini. Çünkü onun bu kadar beğenilmesine sebep yalnız katil olmasıydı. Adam öldürünce bunların gözünde yükselmişti. Düşündüm, o bana bu kadar alaka gösterse ben neler yapmazdım. Acaba dedim, birisini öldürürsem benimle bu kadar meşgul olurlar mı? Düşündükçe bu fikir beynimi sarmaya başladı. Gözümün önüne bu salonda muhakeme olunurken onun alakayla beni dinlemesi geldi. Kaşlarını kaldırmış, zeki afacan gözlerini açmış bana bakıyor. Şimdiye kadar görmediği güzellikler keşfediyordu. Adam öldürmek ve mahkemeye düşmek bende değişmez bir fikir oldu. Halbuki hoca olmuş, harcırağımı almıştım. Düşündüm, aklıma bir fikir geldi. Bu parayı barlarda filan yer, yol parası içinde birisini öldürürüm. Öyle yaptım. Kumar falan bilmiyordum. Elimdeki 100 lirayı 2 gecede yemek için çekmediğim kalmadı. Onu bitirir bitirmez bir gece eskiden tanıdığım komisyoncu Nuri Bey'in evine gittim. Hiçbir şeyden haberi olmayan zavallı adamı 3-4 kurşunu da yere serdim. Hapishanede reis bey, muhakeme gününün heyecanıyla yaşadım. Seyirciler arasında onun ince uzun yüzünü görüyordum. Halbuki ilk muhakemede gelmedi. Belki haberi yoktu dedim. Yahut işi çıkmıştır. İkincisi de yoktu. Gözlerimi bütün localar ve sıralarda gezdirsin dimse de onu bulamadım. Bilseniz reis bey, üzerinize garip bir hayvana bakar gibi merakla dikilen yüzlerce göze bakmak ne zor şey. Ben 3. muhakemede, 4. muhakemede hep baktım. Gelmemişti. Her bulamayışımda muhakkak gelecek sefere gelir diyordum. Onun nazarında bu kadar hiç olacağımı tahayyül edemiyordum. Hele bu sefer evvelden gelen bir his onu herhalde içeride bulacağımı söyledi. Dışarıda da birkaç arkadaşı gözüme ilişince muhakkak dedim gelmiştir. Aman Allah'ım reis bey, ben onun için, yalnız onun için adam öldürmüşken bu sefer de gelmedi reis bey, bu sefer de gelmedi. 1927. Ayrım sonu, sayfa 114.